Bustan ve Ben, Elif Şafak, 33. Ayrım. Bir rüya görmüştü Selim. Rivayete göre cami fikri aklına böyle düşmüştü. Peygamber belirmişti rüyasında. Şayet Kıbrıs'ı fethederse oradan gelecek ganimetle şahane bir Selahattin Camii inşa edeceğine söz vermişti sultan. Peygamber bunu duyduğuna memnun olmuş, meleklere işaret etmişti. Onlar da ateş böcekleri gibi parıldayarak göğe yükselmiş, sonra da ellerinde bir kağıt tomarıyla dönmüşlerdi. Üzerinde Selimiye Camii'nin resmi vardı. Sultan o kadar sevinmişti ki bu rüyaya ertesi sabah uyanmak istemedi. Nihayet kalktığında Sokollu'ya anlattı. Zekiydi Vezir-i Azam. Bir hükümdarın iki tür rüya görebileceğine inanırdı. Birincisi, kimselere anlatmamasında fayda olanlar. İkincisi, yedi düvele davur zurnayla duyurulması gerekenler. Bu rüya ikincilerdendi. Öğlen olmadan Sokollu meseleyi nişancıya açtı. Tatlıya düşkün bir adam olan nişancı helvacı başına anlattı. O da saray mutfaklarındaki fındık fıstıkların tedarikinden sorumlu tüccar başına. O ikindi hikaye bir tüccarın at arabasıyla saraydan çıktı. İstanbul'un kenar mahallelerine ulaştı. Oradan da doğu, batı, kuzey, güney yayıldı. Akşam ezanı okunurken yüzlerce kişinin haberi olmuştu bile. Hafta bitmeden Venedik balyosu dahil Tekmilşehir Hazreti Muhammed'in Sultan Selim'den Kıbrıs'ı Hristiyanların elinden kurtarmasını istediğini duymuş, duyduğuna inanmıştı. Selim, ecdadının mezarlarını ve Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Ölmüşlerin rızasını aldı savaş açmak için. Ama yola çıkma vakti geldiğinde onlarla gitmeyecekti. Korkaklıkla ve tembellikle eleştirilmesine rağmen Kıbrıs'ın fethi sultan kılıcıyla değil, sultan rüyasıyla olacaktı. Ganimet büyüktü. Lefkoşe günlerce topa tutulduktan sonra düştü. Çetin bir kuşatmanın ardından da Magos alındı. Yüzlerce esirle beraber. Bu esnada Edirne'de mimar ve kalfaları canla başla çalışıyorlardı. Sinan ne kadar zor ve zahmetli olursa olsun üstlendiği her göreve bir koza olarak bakıyordu. Bir kez o kozanın içine girdi mi gözü dünyayı görmüyordu. Savaşlarla, zaferlerle ilgilenmiyordu. Fakat Kıbrıs'tan gelen ganimetle hız kazanacaktı inşaat. Oluk oluk akmaya başlayan para daha fazla amele ve daha kaliteli malzeme getirecekti. Bu ikisi sultan ile cami, insan ile yapı, birbirlerine görünmez iplikle bağlıydı sanki. Lakin gece ile gündüz gibi. Birinin güçlenmesi için diğerinin zayıf düşmesi gerekiyordu. Binaya çakılan her çivi, yerine yerleştirilen her taş, Selim'den pare pare bir şeyler alıp götürüyordu. Ne tuhaftır ki adına inşa edilen cami gün be gün yükselirken Sultan Selim Sarayı'nda an be an eriyordu. Şehri Edirne'de Selimiye Camii'nin 8 devasa ayağını yükselttik. Bir ikindi vakti ustam bizi yanına çağırdı. Dışı nefti, içi mavi kadifeden çadırına vardığımda diğer kalfaların kapıda oyalandığını gördüm, bir PK'ye iliştim. Sinan'ın bir takım camcılarla görüşmesinin bitmesini bekledik. Davut adeti olduğu üzere evhamdaydı. Üstad katiyen dördümüzü birden işten alıkoymaz. Kötü bir şeyler olmalı. Neyse ki camcılar tez vakitte gitti de tahminlerde bulunmaktan kurtuldu. Sinan'ı içeride yerde oturur halde buldu. Severdi bu halıyı. Horasan'da dokunmuştu ve adına imarethane inşa ettiği bir Kürt bey tarafından hediye edilmişti. Ustam bir mendere yaslanmış, ağır ağır tesbih çekiyordu. Onun ruh haline göre farklı tesbihler kullandığını biliyorum. Düşünceli olduğunda Furuze Fam, Ayn Üş Şems taşından olanı, tasasız günlerinde sarı kehribarı, yeni bir işe başlarken siyah akiyi kullanırdı. Bugün elinde olan yeşil zümrüdü ise zihni meşgulken tercih ederdi. Önündeki her masasında bir fincan kahve ile bir bardak su vardı. Onların yanında da tanıdık bir çizim, Ayasofya. Yüzümüz üstada dönük şekilde birer birer halının üstüne oturduk. Hepimiz yerleşene kadar sükunetini bozmadı. Hızlanan tesbih tanelerinin sesi doldurdu havayı, derken derdini anlattı. Sözleri bittiğinde hepimizin içine öyle fena bir his düşmüştü ki birbirimizin gözlerine bakamadık. Ayasofya'nın etrafındaki mıntıka kanunsuz bir şekilde inşa edilmiş barakalarla dolmuştu. Bu konu İstanbul Başkadısına defalarca şikayet edilmiş ama bir faydası olmamıştı. Nihayetinde durumun kötüleştiğini gören Sinan oturup sultana bir arzuhal yazmıştı. Mektubunda zanaatı bilmeden, çevreye dikkat etmeden arşını ellerine alıp hane yapmaya yahut evlerine kat çıkmaya kalkanlara üzüldüğünü anlatmış, bunun tehlikelerine dikkat çekmişti. Sultanımız bu fakir kulunun ricasını mütalaa etmiş dedi Sinan. Bunun için İstanbul'a dönmem lazım. Sizler de benimle gelin. Bu mesele büyüyecek. Başkadı, cami imamı ve ulemadan önemli zatlar hasarı tespit etmek için toplanacaklardı. Ardından şayet sultan onaylarsa Mimar Sinan Ayasofya'yı tamir edecek, civara çeki düzen verecekti. Cihan'ın gözleri parladı, heyecanlanmıştı. Ateş kesilmişti her yanı. Kim istemezdi Ayasofya'da çalışmayı? Justinianus'a, ey Süleyman peygamber, seni bile geçtim dedirten şaheser. Bir vakitlerin pek sevilen bazilikası. Şimdi cami olan binayı tecdit etmek ne büyük şerefti. Fakat birdenbire cihanın içine bir kurt düştü. Sultanımız tamirata izin verirse etraftaki evler ne olacak? Sinan'ın yüzü gölgelendi, hepsi yıkılacak. Cihan derin bir nefes aldı, ustasının içine düştüğü ikilemi daha yeni anlamıştı. İnsanlar ile binalar arasındaki bir tercih yapmak zorunda kalmıştı ve kimileri bunu anlayamayacak. İkincisini tercih etmişti. Ayasofya'yı denetleyecek heyetin toplandığı gün beklenmedik bir şey oldu. Sultan Selim mahiyetiyle onlara katıldı. Durumu kendi gözleriyle görmek istemişti. Böylece dolaştılar Ayasofya'nın çevresini, arka taraflarını. Buldukları manzara karşısında dilleri tutuldu, asapları bozuldu. Ne yana baksalar başıbozuk, bakımsız ve pisliklerle karşılaştılar. Caminin dış duvarları boyunca uzanan oluklardan akan su öyle boz bulanıktı ki her nevi hastalığa sebep olabilirdi. Kenarlarında kurbağalar bıraklıyor, sıçanlar koşturuyordu. Orada burada dışkılar vardı. Hem insanlara hem hayvanlara ait. Bir köşeyi döndüklerinde bir köpek leşi çıktı karşılarına. Çenesini fareler kemirmiş, gözleri açıktı. Etrafta çarpık çurpuk kulübeler göze çarpıyordu. İğreti kondurulmuş. İçleri tıka basa insan ve at, katır eşek dolu haneler. Bu ailelerin hepsi yakın zamanda gelmişti İstanbul'a. Köylerini geride bırakarak payitahta varmışlardı. Ama burada ne bir ev vardı onları bekleyen, ne de ekip biçebilecekleri bir toprak parçası. Birilerinden Ayasofya'nın etrafının boş olduğunu işittikleri için gelip buraya kök salmışlardı. Sırtını kadim binaya dayayan muhtelif ebatta barakalar inşa etmişlerdi. Sade evler değil, imalathaneler, ahırlar, koyun ağılları, sığım alanları, tavuk kümesleri, mezbahalar ve kenefler vardı. Tekmeli birden koca camiye yaslanmış, bunu dört taraftan kuşatmışlardı. İskanın daha yoğun olduğu batı tarafında Ayasofya'nın duvarları içe yatmaya başlamıştı. Heyet bir kundura imalathanesine girdi. Zanaatkar karşısında sultan görünce titreyip kekelemekten tek bir soruya bile cevap veremedi. Allah'tan bayılmadı. Az ileride bir başka izbede mum yapmak için hayvan bağırsaklarının kaynatıldığı devasa kazanlar gördüler. Koku öyle korkunçtu ki padişah burnuna ipek bir mendil tutarak dışarı kaçtı, şürekası da peşinden. Bu acayip mahallenin sakinlerinden biri kendine bir sığır damıyla üç katlı bir ev inşa etmiş, fazla odalarını bekarlara ve hacılara kiralıyordu. Bir başkası arka bahçeye kuyu açayım derken, öyle derin bir çukur kazmıştı ki Ayasofya'nın temellerine zarar vermişti. Bir üçüncüsünün yaptığı kulübe çökmüş, mucize eseri kimseye bir şey olmamıştı. Fakat adam durmamış, bir ev daha dikmiş, bu seferkini ayakta tutmayı başarmıştı. Şimdi arka bahçedeki enkaz yanında çocuklar oyun oynuyor, köpekler pinekliyor, horozlar eşeleniyordu. Gezinti sona erdiğinde sultan atının üzerinden seslendi. Sermimar, yaklaş. Sinan söyleneni yaptı, eğilerek. Olacak şey değil, haklıydın. Bu kutsal caminin tamir edilmesini, etrafının ıslah edilmesini sana emrediyorum. Sinan tekrar eğildi, gözleri minnettarlıkla kapandı. Sana benden icazet, tez başla. Gerekli gördüğün yerlere payandalar koy, barakaları yık, hiçbir benim müsaademle inşa edilmedi. Sultan yüzüklü elini sallayınca iki hizmetkar öne çıktı, biri önden yürüyor, diğeri kucağında saf ipekten takım kürklü bir kaftanla arkadan geliyordu. Vezir-i Azam bunu alarak Sinan'a döndü. Nazik bir sesle hala diz çökmüş bekleyen Sinan'a ayağa kalkmasını söyledi. Böylece hilat takdim edildi. Davut, Yusuf, Nikola ve Cihan gülümseyerek birbirlerine baktılar. "Hala o halde işe başlayabilirsiniz," buyurdu sultan. Atının dizginlerini çekerek gitmeye hazırlandı. "Sultanım, gayrimeşru binalardan birinin saraya ait bir ardiye olduğunu saptadık," dedi Sinan. "Onu da diğerleriyle birlikte yıkmamıza izin var mı?" Selim tereddüt etti ama sadece bir an için. "Ne lazım geliyorsa yapın. Başkalarına kural koyup kendimizi kayırmak olmaz." Ertesi gün ikinci bir ekip Zeyrek ve Kalenderhane mahallelerini teftiş etti. Burada da ehliyetsiz inşa edilmiş çok sayıda bina bulundu. Orada da bir temizlik yapmak gerekecekti. Sinan önceliği Ayasofya'ya verdi. Caminin etrafında bir alan çizerek içinde kalan her şeyi yerle yeksan etmeye karar verdi. Kalfalarına yapılacak işleri ayrıntılarıyla yazdırdı, bir değil iki kere. Bir örneği sultanın onaylaması için, bir örneği de vefadaki mimarların evrak hazinesi için ayırdı. Yapmayı vaat ettikleri her şeyi kayda geçirdiler. Ayasofya'nın içinde ve dışında harap olmuş tek mil kısımları tamir edecek, yeni su yolları vasıtasıyla camiye temiz su getirecek, akan çatıları kurşunla kaplayacak, minarenin tahrip olmuş ve ufalanmaya başlamış tahta kaidesini tuğladan sağlam bir kaide ile değiştirecek, barakaları kaldırarak medresenin çevresinde 3 zira yol bırakacak, Ayasofya'nın sağında ve solunda 35'er arşınlık bir mıntıkayı boşaltarak gayrimeşru binaları yıkacak, yıkımlardan elde edilecek taş tuğla keresteleri gene Ayasofya'nın tamirinde kullanacaktı. Liste eline geçtikten sonra sultan sadece onaylamakla kalmadı, aynı zamanda mevzu herkesçe bilinsin diye bir de ferman çıkardı. İstanbul'un başkadısı ve Ayasofya Camii Vakfiyesi'nin başına, "Bu benim size buyruğumdur ve acilen ve harfiyen tatbik edilmelidir. Camii kebirin, zamanın yıpratması ve insanların hırpalaması neticesinde zarar görmüş olduğu bana bildirildiği vakit, yanıma Ser Mimar Efendi'yi ve diğer üstadları alarak, Allah hepsinin akıllarına akıl katsın, şahsen teftiş ettim ve tamiratın şart olduğunu ve tez zamanda yapılması gerektiği kanaatine vardım. Zira mübarek mabetlerin tamiri Allahu Teala'nın emri ve sultanın asil mesuliyetidir. Binaenaleyh sizlere hassa mimarlarımın başı Sinan ve kalfalarından yardımlarınızı esirgememenizi ve vazifelerini mükemmelen yapabilmeleri için ne ihtiyaçları varsa tedarik etmenizi emrediyorum." Bu fermanla maneviyatı yükselen Sinan ve kalfaları işe koyuldular. Yanlarında ellerinde balyozları ve tokmaklarıyla 85 amele ve kafi miktarda barut vardı. Bir de hayvanlar tabii, öküzler, develer, katırlar ve mutat olduğu üzere beyaz fil. Ayasofya'ya vardıklarında onları bekleyen bir insan güruhuyla karşılaştılar. Etten, kemikten duvar kurup yolu kesmiş ameleleri geçirmiyorlardı. Çökmüş gözleri öfkeyle kısılmıştı, ağızları sımsıkı kapalıydı. Havadaki hınç öyle belirgindi ki uzansa dokunacakmış gibi geliyordu insana. Böyle bir nefrete aşina olmayan kalfalar tedirgindi. Ustaları da farklı halde değildi. Yüzündeki bütün kan uçup gitmiş, aniden ihtiyarlamıştı sanki. "Ne oluyor?" diye sordu Sinan. "Evlerini yıkacağız diye bize diş biliyorlar efendim," dedi Nikola. "Ustam, müsaadenizle ben bir konuşayım." Davut'tu bunu söyleyen. "Bu insanların çoğu memleketlim. Onların huyunu suyunu bilirim. Kimseyi kendimize düşman etmesek iyi olur." "Hakkı var," dedi Cihan. "Başlamadan evvel ahaliyi ikna yoluna gitmeli." Bir anda ürperen Sinan sırtındaki harmaniye sarındı. "Pekala Davut, git konuş. Zararlarını tazmin edeceğimizi de iyice anlat. Sultanımızın sözü var." Sonra amelelere döndü. "Bugün bir şey yapılmayacak." Ertesi sabah oraya vardıklarında sokak boştu, her şey sakin görünüyordu. Ta ki ustabaşı Karlı Gabriel kıpkırmızı bir yüzle gelip selam dahi vermeden lafa girene kadar. "Efendi, eyvah, bittik. Ne oldu?" diye sordu Sinan. "Alet edevatımızı çalıp arabalarımızı kırmışlar. Çalışmamıza müsaade etmiyor soysuzlar." Söylediğine göre önceki günkünden daha büyük ve daha öfkeli bir kalabalık caminin öbür tarafında toplanmıştı. "Ne istiyorlarmış?" dedi Sinan. "Bu bir kafir mabedidir diyorlar," dedi Karlı Gabriel. "Neden Müslümanların evlerini yıkarsınız? Demek siz de kafirsiniz. Böyle konuşuyorlar bizimle." "Ama camiler, kiliseler, havralar hepsi Allah'ı anmak için yapılır," dedi Sinan. "Kutsal mekanlar bunlar. Nasıl saygısızlık edilir?" Güruhun bunları dinlemeye niyeti yoktu. Onlara kalsa camiler kutsal, kiliseler değildi. Ayasofya'da kiliseden bozma olduğuna göre, sonraki günlerde kalfalar musibet üstüne musibetle uğraşmak zorunda kaldılar. Amelelerin gözü korkmuştu. Peş peşe hayvanları ölmeye başladı. Hepsi de zehirlenme belirtileri göstererek. Çotaya bir şey olacağından endişe eden Cihan onu sahaya getiremiyordu. Ne bir çivi çakılabiliyor, ne bir taş yerinden oynatılabiliyordu. Bir hafta sonra Sinan, yardım istemek için kalfalarını İstanbul kadısına gönderdi. Kır sakallı, şehla bir adamdı bu. İhtiyatlı bir ifadesi vardı. Cihan, onun Ayasofya'nın etrafına ev konduranlara kızacağını zannetmişti. Halbuki kadı Sinan'a çıtıyordu. Ustanız tuttu bir mektup yazdı. Hamiyetperver padişahımız da onun talebini ciddiye aldı. "Bakın, durduk yere Sinan başımıza ne işler açtı." "Efendim, bu insanların hiç mi suçu yok?" dedi Cihan. "Ayasofya'nın etrafını talan etmişler. Ne halde olduğunu görmez misiniz?" "Evet, evet," diye sözünü kesti kadı. "Bir şeyler yapmaya gayret ederim. Mucize beklemeyin." Sinan'ın kalfaları kadının yanından kırgın ayrıldılar. Cihan anladı ki onlara destek verebilecek kişiler, kah rehavetten, kah cehaletten, kah Sinan'ın başarını kıskandıklarından hiçbir şekilde yardım etmeyeceklerdi. Neyse ki çok geçmeden bir fetva çıktı. Bu olmasa işler hiç yoluna girmeyebilirdi. Şeyhülislam'ın kelimeleri dolu taneleri gibi yağdı şehrin üstüne ve irili ufaklı bütün yangınları söndürdü. Sual: evvelden kilise olan bir cami-i şerifin tamiratı hususunda şöyle diyenler var. "Biz buradan gitmiyoruz çünkü kafirlerin inşa ettiği bu bina nasılsa gün gelip çökecek ve zaten çökse de mühim değil. Ve bir de her kim ki bir kafirin mabedini tecdid eder, muhakkak ki o da kafirdir," diyerek bunlara arka çıkanlar var. Bu nevi insanlar ve onlara tabi olanlar hakkında ne yapılacak? Cevap: her kim ki bu nevi yalan yanlış lakırdılar sarf eder, esas o kişi kafirdir ve cürmünde ısrar ederse idam edilir. İşin ilerlemesine mani olanların cezalandırılması lazım gelir. Caminin tamiratı, şeriatın adaletine yaraşır şekilde aksamadan devam edecektir. O andan itibaren ortalık biraz sakinledi. Şurada burada ufak tefek vakalar çıksa da, alet edevatın çalınması gibi sokaklara dökülen güruhlar yok oldu artık. Sinan, Yusuf'u da yanına alarak Selimiye'yi tamamlamak için Edirne'ye döndü. Davut, Nikola ve Cihan'ı Ayasofya'daki işin başında bıraktı. Birkaç günde bir ustalarına mektup göndererek onu gidişattan haberdar etmeleri gerekiyordu. Cihan hain olduğundan şüphelendi, Yusuf ile konuşma fırsatı bulamamıştı henüz. Onun Edirne'ye ustasıyla birlikte gittiğini görmekten rahatsız oldu. Ama yapabileceği bir şey yoktu. Bir an evvel Ayasofya'da görevini tamamlayıp şu dilsiz kalfayı konuşturmanın bir yolunu bulmalıydı. 33. ayrımın sonu, sayfa 318, devamı 34. ayrımda.